Ayrım 14. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 150. 9. Başlangıçta burada henüz bir avuç kör varken, birbirine yabancı insanların aralarında 2-3 laf etmesinin kader yoldaşı olmalarına yettiği, 2-3 laf daha edince yaptıkları tüm hataları, bazısı çok büyük de olsa, karşılıklı bağışladıkları, hatalar o anda bağışlanmasa bile, birkaç gün sabırla beklemenin bunun için yeterli olduğu dönemde alışıldığı üzere bizim doğal gereksinme dediğimiz şeyi ivedi karşılamak, böylelikle de bedenlerini rahatlatmak için bu zavallı insanların her defasında neler çektiklerini izliyorduk. Her şeye karşın, kusursuz eğitim almış insanlara ne kadar az rastlandığını bilerek, ayrıca utanma duygusuna en çok sahip olanların bile ufak tefek kusurlara bulunabileceğini de teslim ederek, burada ilk karantinaya alınan körlerin, insanoğlunun doğasındaki dışkılama gerçeğinin onun sırtına zorunlu olarak yüklediği haçı bilinçli ya da bilinçsiz yine de onurla taşıdıklarını kabul etmemiz gerekir. Ama şimdi yerlerde yatan körleri saymazsak, bütün yatakların 240 tane işgal edildiği şu durumda, karşılaştırma, imgeleme ve eğretileme bakımından ne kadar zengin ve yaratıcı olursa olsun hiçbir imgelem, burada dağlar gibi biriken pislikleri gerektiği gibi betimleyemez. Söz konusu olan yalnızca cehennemde içine günahkar ruhların atıldığı o iğrenç inlerden farkı olmayan tuvaletlerin kısa sürede aldığı durum değil. Kimi insanların başkalarına karşı yeterince saygılı davranmaması ya da bazı kişilerin birdenbire fena halde sıkıştıklarında koridorları ve daha başka yerleri kısa sürede kenefe dönüştürmeleri ve ara sıra çaresiz olarak başvurulan bu davranışların giderek adet haline getirilmiş olması. Sözü edilen umursamaz kişiler ya da altını tutamazlar bu yaptığım şeyin hiç önemi yok, nasıl olsa kimse beni görmüyor diye düşünüyor, daha uzağa gitmeye gerek duymuyorlardı. Tuvaletlere ulaşmak her bakımdan olanaksız hale gelince körler tüm bedensel dışkılarını avluya bırakmaya başladılar. Yapı olarak incelikli ya da aldıkları eğitim dolayısıyla incelmiş kişiler, Tanrı'nın kutsal gününü karınlarını bastırarak ya da bacaklarını sıkarak kendilerini tutmakla geçirip vaktin geçmesini bekliyor, gece olduğunda da koğuşlardaki insanların çoğu uyumaya başlayınca gece olduğunu varsayıyorlardı. Avluda kendilerine 30-40 santimetre karelik bir alan bulabilmek için yola koyuluyor, bunu binlerce kez çiğnenmiş boklardan oluşan bir halıya dönüşen çok geniş bir alanda yapıyor, üstelik bunun için onlara sonsuz büyüklükteymiş gibi gelen kerteriz noktası olarak yalnızca vaktiyle burada kalan akıl hastalarının gövdelerine acımasızca zarar verdiği tek tük ağaç ile daha şimdiden düzleşmiş, ölüleri ancak örten hafif tümseklerin bulunduğu avluda kaybolma riskini göze alıyorlardı. Hoparlördeki ses günde bir kez, her zaman gün bitiminde aynı saatte kurulmuş bir çalar saat gibi, artık herkesin ezberlediği önerileri ve yasakları yeniliyor, temizlik malzemelerinin düzenli olarak kullanılmasının önemini belirtiyor. Bu malzemeler eksildiğinde gerekli yere haber verebilmesi için her koğuşta bir telefon bulunduğunu bildiriyordu. Ne var ki burada gerçekten gerek duyulan araç, ortalığa yayılmış bokları temizleyecek güçlü bir arazöz, sonra muslukları ve su donanımlarını onarıp çalışır hale getirecek bir onarımcı ordusu, sonra da su. Kanalizasyonlara gitmesi gereken şeyleri oralara taşıyacak bol bol su. Bunların dışında da acıma duygusu, göz, basit gözler bizi bir yerlere götürecek, bize rehberlik edebilecek bir yardım eli, bize şu taraftan diyecek bir ses. Bu körler onlara yardım etmeyecek olursak yakında birer hayvana dönüşecek, işin daha da kötüsü kör hayvanlara dönüşecekler. Bunu söyleyen tablolardan ve dünyaya özgü imgelerden söz eden o yabancı ses değil, doktorun karısıydı. Başka deyişle gecenin ortasında kocasının yanına yatmış, başını onunla aynı yastığa koyarak şunları söylüyordu. Bu dehşeti ortadan kaldırmanın bir çaresini bulmak gerek. Artık katlanamıyorum, görmez gibi davranmayı sürdüremem. Bunun sonuçlarını düşünmelisin. Bunu yaptığında herkes seni kendi kölesi, her şeye koşan bir hizmetçi yapmaya çalışacak. Her konuda her şeyle ilgilenmek zorunda kalacaksın. Senden kendilerine yemek vermeni, onları yıkamanı, yataklara yatırmanı, şuraya ya da buraya götürmeni, burunlarını silmeni, gözyaşlarını dindirmeni isteyecek. Uyurken bağıra çağıra seni uykundan uyandıracak. Gecikirsen hakaretler edecekler. İyi ama bu zavallıları gözlerimle görmeyi sürdürmemi, her zaman gözümün önünde olmalarına, buna karşın onlara hiçbir yardımda bulunamamaya katlanmamı benden nasıl isteyebilirsin? Sen zaten gereğinden fazlasını yapıyorsun. Gösterdiğim tüm çaba, gözlerimin gördüğünü onlardan saklamak olduğuna göre, onlar için ne yapıyor sayılabilirim ki? Kimi insanlar gözlerin gördüğü için senden nefret edecektir. Körlüğün bizi daha iyi birer insan kıldığını sanma. Daha da kötü kılmadı. Biz doğru yoldayız. Bunu anlamak için sıra yemek dağıtımına geldiğinde ne olup bittiğini görmen yeter. Çok doğru. Gözleri gören kişi, yiyeceklerin buradaki herkese paylaştırılması işin üstlenebilir. Bunu iyi niyetle ve hakkaniyetle yapabilirdi. Böylece protestolar kesilir, beni deli eden çekişmeler sona ererdi. İki körün birbiriyle kavga etmesini görmenin ne demek olduğunu anlayamazsın sen. İnsanlar arasındaki kavga öyle ya da böyle bir tür körlüktür. Bu söylediğin farklı bir şey. Doğru olduğuna inandığın şeyi yapabilirsin ama bizlerin kör olduğumuzu, güzel konuşmasını bilmeyen, acıma duygusu olmayan sıradan birer kör olduğumuzu unutma. İyi yürekli körlerin acıma dolu, pitoresk dünyası yok artık. Onun yerine tam anlamıyla katı, acımasız ve amansız bir körler dünyası var. Neler görmek zorunda kaldığımı bir bilebilseydin, gözlerinin görmemesini isterdin. Sana inanıyorum ama buna gerek yok. Ben zaten körüm. Bağışla beni sevgilim. Bir bilebilseydin. Biliyorum, biliyorum, benim yaşamım insanların gözlerinin içine bakmakla geçti. Göz, belki de insan bedeninin içinde hala bir ruh barındıran tek uzvudur. Ve insanlar gözlerini yitirdiklerinde, yarın onlara gözlerimin gördüğünü söyleyeceğim. Bunu söylediğine pişman olmazsın umarım. Evet, bunu onlara yarın söyleyeceğim. Durakladı ve sonra ekledi. O zamana kadar ben de onların dünyasına katılmazsam tabii. Beklenen şey bu kez de gerçekleşmedi. Doktorun karısı, adeti olduğu üzere ertesi sabah erkenden uyandığında gözleri eskiden olduğu gibi her şeyi pırıl pırıl görüyordu. Koğuştaki körlerin hepsi uykudaydı. Onlara haberi nasıl vereceğini düşündü. Hepsini bir araya toplayıp pat diye mi yoksa böbürlenmeden, utanıp sıkılarak mı söylemeliydi? Böylesi daha iyi olurdu herhalde. Kör olmadan onlara bunu o kadar da önemsemediğini sezdirerek anlatabilir örneğin. Düşünün biraz, bu kadar körün arasında benim görme yetimi koruduğuma kim inanırdı? Diyebilirdi ya da gerçekten körmüş de sonradan gözü birdenbire açılmış gibi davranırdı. Böylesi belki daha iyiydi. Bu bir bakıma ötekilere biraz umut vermek olurdu. Madem ki o yeniden görmeye başladı derlerdi, günün birinde belki biz de yeniden görürüz. Ama madem ki öyle, defolup gidin buradan da diyebilirlerdi. O da onlara kocası olmadan gidemeyeceğini, çünkü ordunun karantinaya alınmış bir yerden kimsenin çıkmasına izin vermediğini söylerdi. O durumda da orada kalmasını zorunlu olarak kabul ederlerdi. Körler kötü yatakların içinde sağa sola dönüp duruyorlar, her sabah yaptıkları gibi bağırsaklarındaki gazları boşaltıyorlardı. Buna karşın içerideki hava giderek leş gibi kokmaya başlamadı. Doyum noktasına ulaşmıştı kuşkusuz. İçeride tuvaletlerden dalga dalga yayıntı halinde gelen ve insanı kusacak gibi yapan çok kötü bir koku yoktu yalnızca. Bedenleri sürekli terleyen, sırtlarında yıkanamadıkları ve su olsa bile kendi kendilerini yıkanmayı beceremeyecekleri için giderek daha da partallaşıp kirlenen giysiler taşıyan ve çoğu boka bulaşmış yataklarda yatan 250 kişi vardı. Duşların çoğu bozuk, kanalizasyonlar tıkalıyken, dolayısıyla da deliklerden geri gelen pis sular duş teknelerinden dışarı taşarak yayılıp koridorlardaki taşların arasına, çatlaklarına sızarken şuraya buraya bırakılmış birkaç sabun, çamaşır suyu, deterjan neye yarardı? Doktorun karısı kuşkuya kapılarak ne büyük bir çılgınlık bu benim yaptığım diye düşündü. Beni kendilerine hizmet etmeye zorlamasalar bile bundan hiç emin değilim. Ben zaten dayanamam. Her şeyi yıkamaya, her yeri temizlemeye girişeceğim. Gücüm bunları yapmaya ne kadar yeter, Tanrı bilir. Bu tek kişinin altından kalkabileceği bir yük değil. Başlangıçta sarsılmaz gibi görünen kararlılığı, sözlerden artık eyleme geçme zamanı geldi şu anda, burun deliklerini dolduran, gözlerini rahatsız eden çirkin, gerçek karşısında giderek zayıflamaya, dağılmaya başlıyordu. Korkan tekiyim ben, diye mırıldandı öfke içinde. Kör olsaydım, misyonerlere özgü bu düşüncelerin tuzağına düşmezdim. Aralarında eczacı kalfasının da bulunduğu üç kör ayağa kalkmış, giriş bölümünde birinci yatakhanenin önüne bırakılan yiyeceklerden bu yatakhanenin payına düşeni almaya gidiyordu. Dağıtımın gören gözlerle yapıldığı gibi yapılamadığını söylemeye gerek yok. Gerçekten de gözleri görmediği için tek bir kutuyu şaşırdıklarında körlerin en baştan başlayarak kutuları yeniden saymalarını, içlerinden birinin ötekilerden daha kuşkucu olduğu için kimin ne kadar götürdüğünü öğrenmeye kalkmasını izlemek, sonunda her zaman birbirleriyle tartıştıklarını, itişip kakıştıklarını, birbirlerine kaçınılmaz olarak körlemeden tokat salladıklarını görmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Koğuşta şimdi herkes uyanmış, kahvaltı payını bekliyordu. bu konularda deneyim kazandıklarından oldukça uygun bir dağıtım biçimi oluşturmuşlardı. Yiyeceklerin hepsini önce koğuşun dip bölümüne, doktorla karısının, koyu renk gözlüklü genç kızın ve boyuna annesini isteyen küçük çocuğun yataklarının olduğu yere getirip koyuyorlar. Sonra girişe en yakın yataklardan başlayarak sağdan birinci, soldan birinci yatak, daha sonra sağdan ikinci, soldan ikinci yatak olmak üzere ikişer ikişer, itişip kakışmadan, ağız dalaşı yapmadan gidip oradan alıyorlar ve bu böylece sürüp gidiyordu. Dağıtım daha çok zaman alıyordu, bu doğru. Ne var ki rahat ve huzurlu yapılması bu gecikmeyi ödünlüyordu. En baştakilere, yani en yakındakilere, yiyecekler ellerinin altında olanlara sıra en son geliyordu. Şehla çocuğun dışında tabii, o her zaman koyu renk gözlüklü genç kız daha kendi payını almadan yemeğini yemiş oluyordu. Dolayısıyla genç kızın payının bir bölümü de hiç şaşmaksızın çocuğun kursağına gidiyordu. Körlerin hepsinin başı kapıya dönüktü ve arkadaşların ayak sesini, yük taşıyan körlerin o kararsız, çok farklı ayak sesini bekliyorlardı. Bununla birlikte birden duydukları, bekledikleri ses değil, koşar adım gelen ayak sesleri oldu. Oysa böyle bir davranış, adımlarını nereye doğru atacağını tam kestiremeyen insanlar için büyük bir yüreklilik sayılırdı. Soluk soluğa kalmış haberciler kapıda belirdiğinde söyleyebildikleri tek şey, "Dışarıda ne oldu ki böyle telaş içinde koştunuz?" oldu. Beklenmedik haberi içeridekileri hemen ulaştırmak için üç kör aynı anda kapıdan içeri girmek istiyordu. "Yiyeceklerimizi alıp buraya getirmemize engel oldular," dedi içlerinden biri. Ötekiler de onun söylediğini yineledi. "Bize engel oldular. Kim oldu? Askerler mi? Hayır, körler." "Hangi körler? Burada hepimiz körüz." "Kim olduklarını bilmiyoruz," dedi eczacı kalfası. "Sanırım hep birlikte en son gelenlerdendi." "Peki nasıl olur da yiyeceğinizi alıp götürmenizi engel olurlar?" diye sordu doktor. Şimdiye kadar bu konuda en küçük bir sorun bile çıkmamıştı. "Artık bitti," diyorlar. "Karnını doyurmak isteyen bundan böyle parasını ödeyecek." Yatakhanenin her yanında protestolar yükseldi. "Olmaz öyle şey. Yiyeceğimizi elimizden alıyorlar. Hırsız çetesi. Utanç verici şey. Körlere kazık atan körler. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeye tanık olacağım yaşamım boyunca aklıma gelmezdi. Çavuşa gidip şikayette bulunalım." Daha kararlı biri kendi paylarına düşeni hep birlikte gidip almayı önerdi. "Kolay olmaz bu," dedi eczacı kalfası. "Grup oluşturdukları izlenimini aldım. En kötüsü silahları var." "Silah mı? Ne silahı?" "En azından sopaları var. Bana salladıkları sopa yüzünden hala kolum ağrıyor," dedi bir başkası. "Bu işi dostça çözümlemeye çalışacağız," dedi doktor. "Sizinle gelip o insanlarla konuşacağım. Bir yanlış anlama olmalı." "Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum doktor, ama takındıkları tavrı görünce onları inandırmanız çok zor olacak gibi geliyor bana. Yine de onlarla görüşmemiz gerek. Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız. Ben de seninle geliyorum," dedi doktorun karısı. Küçük grup koğuştan çıktı. Kolu ağrıyan ve görevini yaptığını düşünen körün dışında o koğuşta kalıp ötekilere başından geçen serüveni anlattı. "Yiyecekler iki adım ötemizdeydi ama onları etten oluşmuş bir duvar koruyordu," diyor. "Hem de sopalarla," diye ısrarla yineliyordu. Sıkı bir grup oluşturup öteki koğuşlarda kalan körlerin arasından kendilerini yol açarak ilerlediler. Girişe vardıklarında doktorun karısı onlarla diplomatik bir görüşme yapmaya olanak bulunmadığını, bunun hiçbir zaman gerçekleştirilemeyeceğini hemen anladı. Giriş bölümünün ortasında bir takım körler ellerinde sopalarla ve süngü ya da kargı gibi ileri uzattıkları karyola demirleriyle yiyecek kasalarının çevresini sarmış, kendilerini umutsuzca kuşatan körlere karşı direniyordu. Körlerden bazıları ellerini kollarını kendilerine siper ederek bir açıklık, tedbirsizlik yüzünden kapatılmamış bir gedik bulma umuduyla bu savunma hattını beceriksizce delmeye çalışırken, başkaları rakiplerin bacaklarına dolanıncaya kadar emekleyerek ilerliyor, karın boşluklarına sivri demirler batırılıyor, tekmeleniyorlardı. Körlümeden atılan kör dayağı yiyorlardı yani. Bu tabloda protestolar ve öfkeli bağrışmalar da eksik değildi tabii. "Yiyecek payımızı istiyoruz. Ekmeğimizi elimizden alamazsınız. Serseriler, bu yaptığınız iğrençlikten başka bir şey değil. Karabasan görüyoruz sanki." Saf ya da düşüncesiz biri işi "polis çağırmalıyız" demeye kadar vardırdı. Burada içimizde belki polisler de vardı. Bildiğiniz gibi körlük insanların ne mesleğine ne de işgal ettiği makama bakar. Ne var ki kör bir polis ile sonradan kör olmuş bir polis arasında fark vardır. Tanıdığımız iki polise gelince onlar ölmüş ve büyük güçlüklerle gömülmüşlerdi. Kim olursa olsun bir otoritenin bu deliler evine gelip bozulan barışı yeniden kuracağı, adaleti yeniden sağlayacağı, dinginliği geri getireceği gibi saçma umuda kapılan kör bir kadın, ana kapıya olabildiğince yaklaşarak havaya bağırdı. İmdat, yiyeceklerimizi çalıyorlar. Askerler de kapı duvardı. Çavuşun burayı denetime gelen bir yüzbaşıdan aldığı buyruk katı ve kesindi. Birbirlerini öldürmeleri bizim için daha iyi. Hiç olmazsa sayıları azalır. Kadıncağız eskiden burada kalan deliler gibi boğazını yırtarcasına bağırmayı sürdürüyordu. O da neredeyse delirmişti ama onunki yalnızca bunalımdan kaynaklanıyordu. Sonunda boşuna bağırdığını anlayarak sustu. Hıçkırıklar içinde geri döndü ve ne tarafa yöneldiğini kestiremediğinden çıplak başının üstüne bir sopa yiyip boylu boyunca yere uzandı. Doktorun karısı onu kaldırmak için koşmak istedi ama ortalık öyle karışmıştı ki iki adım bile atamadı. Yiyecek paylarını istemeye gelen körler daha şimdiden bozgun halinde geri çekilmeye başlamış, yönlerini bütünüyle yitirmiş, birbirlerine çarpıp tökezliyor, yerlere düşüyor, ayağa kalkıyor, yeniden düşüyorlardı. İşlerinden bazıları ayağa kalkmaya bile davranmıyor, yere yüzüstü kapanıp acılar içinde tükenmiş kahrolmuş durumda öylece kalıyordu. Doktorun karısı haydut çetesini oluşturan körlerden birinin cebinden birden bir tabanca çıkararak havaya doğrulttuğunu dehşetle gördü. Tabancadan çıkan mermi tavandan büyükçe bir alçı tabakasını kopup zavallı insanların kafalarında paralanmasına neden oldu. Bu ise paniği daha da artırdı. Kör adam bağırdı. Kesin sesinizi, tek bir söz bile etmeyin. İçinizden biri sesini yükseltmeye kalkacak olursa ateş ederim. Canınız cehenneme. Sonradan ah vah demeyin. Körler kımıltısız kaldı. Tabancalı adam konuşmasını sürdürdü. Size söylenen şeyden geri dönüş yok. Bugünden başlayarak yiyecek dağıtımını biz yapacağız. Kimse dışarı çıkıp payını aramaya kalkışmasın. Hepinizi uyarıyorum. Girişe nöbetçiler koyacağız. Buyruklara karşı çıkacak olursanız sonuçlarına katlanırsınız. Şu andan başlayarak yiyecekler parayla satılacak. Karnını doyurmak isteyenin bunun bedelini ödemesi gerek. Ne ile ödeyecek diye sordu doktorun karısı. Sessizlik istiyorum dedim size, diye homurdandı eli tabancalı adam silahını sağa sola sallayarak. İçimizden birisinin konuşması gerek. Nasıl davranacağımızı bilmek isteriz. Yiyeceklerimizi nereden alacağız? Hep birlikte mi yoksa teker teker mi? Bu kadın kurnazlık ediyor dedi o gruptaki körlerden biri. Onun bulunduğu yöne ateş edersen bir boğaz eksilmiş olur. Görebilseydim göbeğin ortasına çoktan bir kurşun sıkmış olurdum. Sonra herkese seslenerek, şimdi hemen yatakhanelerinize dönün, yoksa ateş ederim. Yiyeceklerinizi içeri getirdiğimizde ne yapmanız gerektiğini size söyleriz. Peki ya ödeme diye sordu doktorun karısı, bir sütlü kahve ile bir bisküvi bize kaça mal olacak? Bu karı gerçekten kaşınıyor dedi aynı ses. Bırak sen, ben onunla ilgilenirim dedi öteki ve sesinin tonunu değiştirerek. Her koğuş aralarından iki sorumlu seçecek. Bu kişiler para edecek öteberiyi, üzerinizde bulunan para, mücevher, yüzük, bilezik, küpe, saat gibi her türlü değerli eşyayı toplamakla görevli olacak ve bunları bizim bulunduğumuz sol taraftaki üçüncü koğuşa getirecekler. Ve size bir dost nasihati. Bize numara yapmaya kalkmayın. İçinizden bazılarının üzerindeki değerli eşyalardan bir bölümünü saklayacağını biliyoruz. İnanın bana bu çok kötü bir fikir. Bize getirdikleriniz gözümüze yeterli gözükmezse o zaman yapacağınız şey çok basit olacak. Yemek falan yemeyecek. Kağıt paralarınızı çiğnemekle ve öteki eşyalarınızı da kemirmekle yetinip eğleneceksiniz. Sağ taraftaki ikinci yatakhaneden bir kör sordu. Peki nasıl olacak? Elimizdekilerin tümünü bir defada mı vereceğiz yoksa yiyecek aldıkça mı ödeme yapacağız? Anladığıma göre kendimi iyi ifade edememişim, dedi eli tabancalı adam gülerek. Önce ödeyecek, sonra yiyeceksiniz. Sizin söylediğinize gelince, yani yediğinizin parasını ödemeye gelince, bu çok karmaşık bir muhasebeyi gerektirir. En iyisi ödemeyi bir defada yapmak. Bu sayede biz de sizlerin ne kadar yiyeceği hak ettiğinize karar verebileceğiz. Ama sizi bir kez daha uyarıyorum. Ne olursa olsun elinizdekileri bizden gizlemekten sakının. Çünkü bu size çok pahalıya mal olur. Sonradan size karşı dürüst davranmadığımızı söylemek istemiyorsanız elinizde avucunuzda ne varsa bize verin. Daha sonra yapacağımız sıkı denetim sırasında en küçük bir şey bulursak vay halinize. Şimdi hepiniz defolup gidin buradan. Hem de çabuk. Elini kaldırıp bir kez daha havayı ateş etti. Tavandan bir parça daha alça düştü. Ve sen, dedi eli tabancalı adam, senin sesini hiç unutmayacağım. Ben de senin yüzünü, diye yanıt verdi doktorun karısı. 14. ayrımın sonu sayfa 160.